Anlatılmayanı anlatıyoruz.
Denklem her gün değişiyor. Bugün sağlanan müsabakatın da ne kadar süreceğine ilişkin herkesin çok ciddi şüpheleri var.
Konuşulmayanı konuşuyoruz.
Böyle bir kötülüğü yapabilmesi için insanların nasıl bir ruh halinde olmaları gerekir? Bunları anlamaya çalışıyorum ben bugün.
Türkiye'nin Yasaksız programı.
Barzani'nin buna olumlu bakması PKK'nın o bölgede güçlenmesini Barzani de istemiyor. Çünkü onu bir sonuçta kendine dönük de bir test olarak görüyor.
Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün saat 17.30'da tekrarıyla 24'te RSFM'de. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle başlıyor.
İyi akşamlar, 15 Şubat 2017 günlerden çarşamba, RSFM'desiniz. Ben Yavuz Ohan. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle programında saatlerimiz de 17.30'u gösteriyor. Güne başlayacağız. Tabii ki siyasi tartışmaları aktaracağız size. Ankara'da herkes eline kağıt kalem almış, matematiğini konuşuyor dersek yeridir. Anketler geliyor önüne ve o anketler üzerinden değerlendirme yapılıyor ve partiler harıl harıl nasıl strateji belirleyeceklerini konuşuyor, tartışıyor. Şu aralar fazla mesai içindeler. Özellikle partilerin görünmeyen yüzleri, o stratejiyi hazırlayan ekiplerden bahsediyoruz. O hazırlıklar devam ederken çok enteresan bir gelişme oldu. Belki de son yıllarda Türkiye'yi hiç bu kadar bütünleştiren bir olay olmamıştı. İstanbul'da bir köpek bir kuyuya düştü. 10 gündür o köpek yavrusunu kurtarmak için adeta kurtarma ekipleri seferber oldular. Hatırlayın, Ankara'da bomba patladı, 100 kişi hayatını kaybetti. Bir bütünlük oluşamadı Türkiye'de. Konya'da milli maç sırasında ölenler aleyhine sloganlar atıldı. Başka terör eylemlerine de aynı şekilde 15 Temmuz bile karşılıklı tartışmaların nedeni haline gelebildi. Yani hiçbir konuda Türkiye bir araya gelememişti şu kuyuya düşen köpekte olduğu kadar. Kuyuya düşen köpek neyse ki kurtarıldı. Dün gece yarısı o kurtarma haberi geldi. Kuyunun başında insanların sevinçleri gerçekten görülmeye değerdi. Liseliler kendi teknolojilerini kullanarak o kurtarmaya katkı verdiler. AFAD ekipleri, başka kurtarma ekipleri, ilgili ilgisiz herkes, veterinerler o bölgede mümkün olduğu kadar bu olaya katkı vermeye çalıştılar. Televizyonları başında da insanlar bu sevince ortak oldular. Böyle şeylere ihtiyacı var herhalde Türkiye'nin. Belki de dedim ya az önce, son dönemde hiç Türkiye'yi bu kadar bir konuda uzlaştıran başka bir olay olmamıştı. Bunların tekrar etmesini dileyerek başlayalım bugünkü programa. Dedik ya, siyasi tartışmalarda hız kesmiyor. Yani çok böyle zor, sert bir referandum süreci bekliyor Türkiye'yi. Bu konuda hiçbir şüphe yok. Çünkü gelen işaretler öyle. Ankara'da işte bu sert süreçle ilgili partilerin beyinleri, görünmeyen yüzleri masanın başında oturmuşlar, çalışma yapıyorlar. Ne dersek halkı kendi istediğimiz biçimde yönlendirebiliriz diye. Çünkü AK Parti belki de tarihinde ilk defa riskli bir sandığa doğru yürüyor. Riskli bir sonuca doğru gidiyor diyelim. Çünkü sandıktan kim anket yaparsa yapsın, şu anda ortaya çıkan sonuçlar kimseye garanti vermiyor. AK Parti'ye de vermiyor. %55, 60, 65 gibi sonuçlar yok ortada. Hepsi bıçak sırtında, %50-50 gibi. Ankara'dan kulis yazan gazetecilerin de gündeminde ağırlıklı olarak bunlar vardı. İşte Erdem Gül'le konuşacağız. Erdem Gül, AK Parti içinde de bu işe soğuk bakanlar olduğunu yazıyor. Ve onların çevresinde kümelenen bazı AK Partililerin şu anda kararsız olduklarını söylüyor. AK Parti genel merkezinin de hem onları ikna edebilmek hem de evetlerin sayısını arttırabilmek için toplantı halinde olduklarını haber veriyordu. Bunun yanında başka köşe yazıları da var. Abdülkadir Selvi, AK Parti'nin %54 gibi bir sonuç anket önünde diyor ama her şey bitmiş olarak görünmüyor. Riskli bir süreç olarak değerlendiriliyor tespiti var. Serpil Çevikcan da benzer bir değerlendirmeyi yapmış. AK Parti'den gelen bilgiler böyle. CHP'de ise hayıra kilitlenmiş bir parti yönetimi söz konusu. Onlar da kendi stratejilerini ayarlıyorlar. Şimdi programımız içinde Erdem Gül'le bağlanacağız, konuşacağız, değerlendirme yapacağız. Taran Erdem'le konuşacağız. KONDA'nın kurucusu Taran Erdem bize hem bugünkü ambiyansı değerlendirecek hem de önümüzdeki dönemdeki muhtemel gelişmeleri kendisiyle tartışma imkanımız olacak. Referandumun her yönüyle her yönünü bugün masaya yatırmaya çalışacağız sizler için. Ekonomiden kötü haber var. Her 4 gençten birinin işsiz olduğu bugün itibariyle ortaya çıktı. Rakamlar son 7 yılın en kötüleri. Nereye doğru gidiyor diye bakacağız. Bu arada kamu kurumlarından ard arda işçi alınacağına ilişkin açıklamalar geliyor. Kamunun ağırlıklı olduğu özel şirketlerde de. Böylece bu sorun çözülebilir mi? Bu hale niye geldik? Soruların yanıtı da bu program içinde olacak. Haymana'da erkek öğrencilerin kaldığı yurtta çocukları taciz ettiği iddia edilen müdürle ilgili tartışmanın da devam ettiğini söyleyelim. Yine çok sayıda çocuk var şikayetçi, ama şikayetçi çocuklara rağmen müdürün gözaltına alınıp serbest bırakıldığı haberi de geldi. Peki neden? Şikayetler mi yersiz, yoksa onlar mı şikayetler mi ciddiye alınmadı? Ki Ankara'ya yapılan bir şikayetle, BİMER'e yapılan bir şikayetle bu soruşturma başlamıştı. Aynı müdürün Edirne'de de benzer suçlamalarla hakkında soruşturma açıldığı bilgisi de var. Yani Karaman'ı hatırlayacaksınız. Diyarbakır'da benzer süreçler vardı. Bütün bu olaylardan sonra meydana gelen bu olayla ilgili yeterince dikkat, özen gösteriliyor mu? Gideceğiz Haymana'ya. Bu olayı araştıran gazeteci arkadaşımızla konuşacağız. İlçede durumun ne olduğunu ilçenin önde gelenleriyle tartışacağız. Nereye gidiyor bu iddialar? Onlara bakacağız programımız içinde. Başlıklarımız genel olarak böyle ve 1,5 saat boyunca bu başlıklarla, canlı bağlantılarla birlikteyiz. Frekanslarımız İstanbul ve Bursa'da 106.4, Kocaeli'nde 93.4. Bir de bunu izle.com adresinden de size YouTube üzerinden canlı olarak ulaştığımızı hatırlatalım ve başlayalım.
Bir de bunu dinle yıla ödülle başladık.
Mehmet Tezkan'la konuşalım istedik. Hoş geldin Tezkan.
Merhaba, iyi yayınlar.
Doğu Perinçek şu anda telefon attığımızda, Vatan Partisi Genel Başkanı. Hoş geldiniz Doğu Bey.
Merhabalar, hoş bulduk.
Sera Kadıgil şu anda telefon attığımızda. Merhabalar.
Merhabalar Yavuz Bey, iyi yayınlar.
Hoş geldiniz. Korkut Boratav şu anda telefon attığımızda. İktisatçı ve 1402'lik kendisi. Hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk efendim, iyi akşamlar.
Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz Cihangir İslam.
Hoş bulduk efendim.
İsmail Ok, hoş geldiniz Sayın Ok.
Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum.
Çağdaş Gazeteciler Derneği'nin vermiş olduğu yılın radyo programı ödülü Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinlenin. Konuşmaya, anlatmaya, sormaya devam ediyoruz. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün saat 17.30'da, tekrarıyla 24'te RSFM'de.
Cumhuriyet Gazetesi'nin Ankara temsilcisi Erdem Gül bugün bir analiz kalemi almış. O analizde AK Parti'nin kendi tabanında referanduma bakışla ele alıyor. Bunu ele alırken AK Parti içerisinde de bu işe itiraz eden var mı yok mu sorusunun yanıtları da aranıyor makalenin içinde. O makalede AK Parti'de özellikle 7 Haziran'da ve 1 Kasım'da seçimlerde aday olmuş bazı isimlerin anayasa değişikliğine çok sıcak bakmadıklarına ilişkin tespitin genel merkez tarafından yapıldığı bilgisi de var. Erdem Gül diyor ki önce onların ikna edilmesi, onların çevresinde kümelenmiş bazı isimlerin de bu meselenin içinde yer aldığına ilişkin tespitten sonra stratejinin belirlenmesi için çalışma sürdürüyor AK Parti Genel Merkezi. Yaklaşık %7, %10 civarında bir kararsızdan bahsediyor. Hatta hayır diyebileceği muhtemel AK Partililerden bahsediyor. İşte AK Parti özellikle bu seçimlerde ya da bu referandumda kendisine karşı biraz daha mesafeli duran, 1 Kasım'da AK Parti'ye oy vermiş olan seçmeni hedef alacak gibi görünüyor. Peki bunu yaparken nasıl yapacak? Başka köşe yazılarından, başka kulislerden anlıyoruz. AK Parti evetleri arttırabilmek için hayır sonucunun getireceği kaotik ortama dikkat çekecek. Bu arada belki de en kritik propaganda malzemelerinden birisi kimler hayır diyor sorusuydu. Bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, hükümet sözcüsü Numan Kurtulmuş da kullanmıştı. Onların kullandığı bu cümlelerin toplumda yarattığı bir takım gerginlikler nedeniyle farklılaştırılması söz konusu. Yine Ankara'dan gelen kulisler öyle. Ve nasıl farklılaştırılacak? Yine bu argüman kullanılacak ama oy verenler değil de partililer terör örgütleriyle birlikte hareket ediyorlar biçiminde olacak. Bu anlayabildiğimiz kadarıyla, okuyabildiğimiz kadarıyla. Biraz daha geniş konuşalım istiyoruz. Erdem Gül telefon attığımızda. Cumhuriyet Gazetesi'nin Ankara temsilcisi. Erdem hoş geldin.
Hoş bulduk. İyi yayınlar.
Teşekkürler. Ben programa girerken dedim ki partilerde herkes oturmuş, elinde kağıt kalem, biraz matematik çalıştırıyor ve ortaya çıkan sonuçlara göre de strateji hesap ediyor. Yani kampanya nasıl yürüyecek, hangi mesajlar verilecek, hedef kitle kim gibi. Gerçekten çok ince bir hesap var. Görüntüsünü buradan alıyoruz. Ne dersin? Nasıl yani ne zamana kadar devam edecek ve çok yakında da başlaması lazım aslında kampanyaların.
Var. Evet evet var ve bir de belki dikkat çekmemiz gereken 2000 en yakın bizim bütün şaşalı belki tahlillerde de bugünkü yargının ve siyasetin bugünkü durumunu hazırlayan neden olan 2010 referandumu var. Evet. En yakın örnek. 2010 referandumunu hatırlayalım, %58 evet, %42 hayır çıkmıştı ama 2010 referandumunda HDP boykotçuydu, MHP ile CHP hayırcıydı. İktidar tek başına görünüyordu parti kimlikleri bakımından. O kampanya biraz daha parti kimliklerini yansıtan bir kampanya biçiminde görünmüştü. Üç aşağı beş yukarı demek diyelim, evet. Tam olarak olmasa da. Ama bugünkü 60 gün kala tam parti kimliklerini yansıtmayacak bir sürece doğru gidildiği görülüyor. Partiler de zaten kendi kimlikleriyle damga vurmaktan kaçınıyorlar. Belki iktidar açısından hani MHP'yi yanına aldığı için ikili bir görüntü var ama orada da MHP'nin tam olarak yani en kampanyanın en önemli partisi konumuna gelmiş durumda seçmenleri nedeniyle MHP. Belki iktidar da kendi oyu ve ortağı konumunda, resmi ortağı konumundaki MHP'nin oylarının yetmeyeceği hesabıyla o da İktidar Partisi de başka kesimlerden oy alma ihtiyacı duyuyor. Dolayısıyla parti kimliklerinin sonucu tam olarak netleştiremediği, sonuca garanti etmediği bir kampanyaya doğru gidiyoruz. O yüzden bu tür ince hesaplar var.
Sadece tabanda değil herhalde, değil mi? Bir partinin önemli isimlerinin de bu bir çekincesi, bir mesafesi var. Bugün senin yazında da ona da dikkat çekiyorsun sen. Onun bir de partiye etkisi olacak elbette, parti tabanına. Onları mı önce ikna etmenin yolunu arayacak? Onlarla ilgili bir planı, projesi var mı mesela AK Parti'nin?
Var, var. Şöyle var. Yani öncelikle bu başkanlık paketinin esas sahibi olarak AKP iki sorunla baş etmek durumunda kampanyanın hemen başında. Birincisi zaten kamuoyuna da çok mal oldu. Hem içindeki muhalifler bakımından hem genel olarak başkanlığa karşı duran bir taban bakımından. Tabanının %50'den fazlası en azından evetçi olmayan MHP seçmenini bir şekilde ikna etmek zorunda. Burada da ağırlıkla AKP'ye işlev düşüyor ya da görev düşüyor kendi bakış açılarına. Bir de kendi içlerinde evete soğuk bir taban var. Belki bu tabanın %5 ile 9 arasında gidip geldiği söyleniyor. Bunların tamamı hayırcı değil ama en azından evetçi olmamışlar henüz. Bir kısmı tabii ki hayırcı. Dolayısıyla hem kendi içiyle hem de MHP ile uğraşmak zorunda. O söylediğin daha profesyonel Ankara'daki kadrolar bakımından geriye doğru biz hani bahsedebiliriz. 1-2 yıllık belki 15 Temmuz'dan sonra daha da ağırlaşan bir biçimde partiyle ilişkiyi zayıflayan bir profesyonel kadrosu var partinin zaten. Evet. Şimdi otursak isimlerini tek sayabiliriz. Onların daha alt halkaları diyebileceğimiz, ben biraz yazmaya çalıştım. 7 Haziran ve 1 Kasım'da aday olmuş baya geniş, genç ve ama daha mutedil, iş dünyasında da olan, bürokraside de olan bir kadro var. Onların da genel olarak hoşnutsuzluğu var. Benim anladığım kadarıyla parti yönetiminde de önümüzdeki hafta, çünkü kampanyayı arenada 23 ya da 25'ine doğru açıklayacaklar kampanya yol haritasını ya da tanıtımını. Dolayısıyla ondan önce ben AKP yönetiminin de partide hiçbir kırgın küskün kalmaması için kendi içinde aile toplantıları yapacağını biliyorum. O senin bahsettiğin küskün
ekibi de orada halledecek.
Ekiple de başbakanın toplantılar yapacağını ben biliyorum.
Ama tabii çok zor da bir durum. Şimdi özellikle Davutoğlu'nun son dönemde yaptığı açıklamalara bakıyorum. Hani anayasaya itirazını söylüyor ama evetçi olduğunu, kendisiyle birlikte partiye gelen isimlerin anayasa oylamasında hayır kullanmayacağını ispata da çalışıyordu. Öyle de bir durum var. Yani burada evet çıkması halinde AK Parti'de siyasete devam edecek isimler açık açık kendilerini de ortaya koymuyorlar ama parti herhalde onları biliyor.
Çünkü aynı zamanda evet demek zor biliyorsunuz. Hani hem iktidar partisine mensup olup evet demek neredeyse imkansız gibi. Çünkü
hayır
ülkede hayır demek. Evet. Çünkü ülkede hani iktidar partisine mensup olmayan kesimlerin bile hayır dediklerinde bir takım sıkıntılara uğradıkları ortada olduğuna göre hem partili olup hem hayır demek çok kolay bir şey olmasa gerek. Ama zaten bence iktidar partisi kurmaylarını şu da korkutuyor. Örneğin anketler var. Anketlerde açıkça hayırcı olduğunu söyleyemeyen, belki kendisini evet ya da kararsız diye ifade eden geniş bir kitle varsa ve referandum 16 Nisan'da sürpriz olarak karşılarına çıkarsa kaygısı da var. Çünkü eski zamanlara göre, eski dönemlere göre iktidar partisi artık çok muktedir bir hale gelmiş durumda. Eskiden belki AKP'li olduğunu söylemek daha zordu. Şimdi tersine dönmüş durumda toplumsal ve siyasal hayat,
çok önemli
sosyolojik hayat. Dolayısıyla öyle gizli hayırcılar varsa eğer evetçi olduğunu söyleyenlerin içinde kaygısı AKP'lilerde de var. O yüzden bence mutfak çalışmasını çok kıl kırk yararak yapmak zorundalar. Yapacakları hissi de var bende. Yani önümüzdeki günlerde öyle geniş kendi Ankara'yı toparlamaya yönelik toplantılar yapacaklarını düşünüyorum, duyuyorum.
MHP'de de bir söylem birliği olsun diye bir girişim olduğunu anlıyoruz. MHP ile AK Parti arasında. Bugün Semih Yalçın 24 TV'deydi. Tabii orada canlı yayında olması da enteresan. MHP Genel Başkan Yardımcısı. Bir görevlinin MHP'de, bir görevlinin de AK Parti'de bu iletişimi sağlayacağını söyledi ihtiyaç olduğu hallerde. Belli ki o başbakanla Devlet Bahçeli'nin buluşmasında bu mesele etraflıca ele alınmış ve bir söylem birliği talebi söz konusu gibi görünüyor.
Evet, bence de bu koordinasyonu yapacaklar. Ama ben özellikle AKP'nin MHP'nin evet demeyen yarıdan fazla seçmen ve tabanı için evet noktasına getirmenin oldukça zor olduğunu gördüklerini ama en azından onları sandığa gitmemeye doğru, hani evet diyenler gitsin, yani %30 olabilir, 40 olabilir, evet diyenler gitsinler, evet versinler, onun dışında büyük kütle evet demeyecekse hiç olmasa sandığa gitmesinler noktasına doğru itmeye çalışacağını düşünüyorum. Bu hayır diyenler teröristler de hayır diyor. Hayır demek terör örgütleriyle birlikte hareket etmektir şeklindeki şiddetli kampanya dilinin biraz MHP'lilere yönelik olduğunu düşünüyorum bu nedenle.
Erdem Gül, teşekkür ediyoruz. Katıldığın için, değerlendirmelerin için Cumhuriyet Gazetesi Ankara temsilcisi Erdem Gül'den aldık değerlendirmeleri. MHP ile ilgili son tespit önemli. Terör örgütleriyle aynı yönde oy kullanmayın. HDP hayır diyor, PKK hayır diyor, FETÖ hayır diyor. Hayır derseniz siz de onlardansınız gibi bir izlenim yaratılmak isteniyor. Bu işte buradaki hedef kitlenin Milliyetçi Hareket Partisi'nin hayır diyen ekibi olduğu tespiti Erdem Gül tarafından yapılıyor. Ve onların sandığa gitmemesi için bir takım formüller arandığı konusu var. Şimdi iki köşe yazısı var. İki köşe yazısında da bugün AK Parti'nin önündeki anketler ele alınmış. Birisi Serpil Çevikcan'ın, Milliyet Gazetesi'nin Ankara temsilcisi Serpil Çevikcan. Onun yazısının başlığı AK Parti'ye gelen son ankete göre evetçilerin oranı %54.4 diyor Serpil Çevikcan. Ancak bu sonuca rağmen AK Parti'nin gönlünün ve içinin rahat olmadığı tespiti de yazının içinde var. Bir bölümü aktaracağım size. Şöyle diyor, AK Parti henüz anketlerde %55'i görmedi ancak destek %51'in altına da inmiyor. Son AK Parti oyu %54.4. Henüz yolun başında bulunduğundan destek oranının her geçen gün biraz daha artacağı düşünülüyor. İlerleyen süreçte bu desteğin artabilmesi için de peşini bırakmamak kaydıyla şerhi düşünüyor. Sıkı çalışılmazsa hedeflenen oranlara ulaşılamayabileceği gibi bu oranların da aşağıya düşme riskinin bulunduğu gerçeği üst yönetim tarafından stratejinin ana noktasını oluşturuyor. Bu gerçek teşkilata da sürekli bir uyarı olarak anımsatılıyor diyor Serpil Cevikcan. Yani kampanya sürecinin nasıl sert ve aynı zamanda ne kadar da kıl payı devam edeceğinin işaretlerini veriyor. Konuştuğu bir AK Partili'den aldığı bilgilerle. Şöyle devam ediyor. MHP'den en az diyor %5 alsak yeter diyorlarmış AK Partililer. Bu tabloda 1 Kasım 2015'teki seçimde %11.9 oy alan MHP tabanından gelecek en az %5'lik desteğin yeteceği belirtiliyor. En karamsar hesaplar bu orana göre yapılıyor. AK Parti'ye MHP'den yansıyan bilgiler halihazırda tabanın %60'ının evet diyeceği yönünde. Oranın günden güne yükseldiği AK Parti cenahına ifade edilmiş. MHP'den gelen haberlerin pozitife döndüğüne işaret ediliyor. MHP yönetiminin tabanı ikna için çok çalıştığı değerlendiriliyor. Hükümete MHP yönetiminden işler yoluna giriyor mesajları geliyormuş. Yani oradan gelen mesajların da AK Parti'nin işini kolaylaştıracağına ilişkin tespitler var. HDP de hedef kitlenin içinde diyor Serpil Cevikcan yazdığı makalede. HDP de daha önceden AK Parti'ye sıcak bakan HDP seçmeninden %2'lik bir kısmın evet demesinin hedeflendiği bilgisi de var. Bunun için de HDP seçmenine yönelik farklı bir çalışmanın yapıldığı değerlendirmesini yine AK Partililerden duyduğu kadarıyla aktarmış. Ve devam. Hayır teröristi sevindirir. Biliyorsunuz kampanyanın başlarken daha gerilim yaratan sloganı buydu. Şöyle devam ediyor bununla ilgili. Ancak diyor terör örgütlerinin kampanyanın tarafı olduğunun da altı çiziliyor. Bu nedenle hayır diyenler terörist söyleminin yaratacağı olumsuz propagandanın önüne geçmek hem de halka terör gerçeğini anlatmanın formülü yeniden tartışılmış ve revize edilmiş durumda. Ki burası önemli. Bundan sonra başbakandan, cumhurbaşkanından neleri duyacağımızı yazmış. Bulunan yol hayır teröristi sevindirir sloganı. Bu sloganın altında terör örgütlerinin hayıra neden destek vereceği de anlatılacak diyor Serpil Çevikcan. Şimdi bir takım gelişmelerin referandumu olumsuz yönde AK Parti açısından etkileyeceğine ilişkin endişeleri de var AK Partililerin. Onları da sıralamış. MHP'de iç muhalefetin başını çeken Meral Akşener'in Çanakkale'de konuşma yapacağı otelin kullanım izni verilmemesi, konuşma öncesinde elektriklerin kesilmesi, sonra kanun hükmünde kararnameye ihraç edilen akademisyenler başta olmak üzere tepki çeken uygulamalar iktidarın suçlanmasına yol açan olaylardan. Bunlar dikkatle not edilmiş ve üzerinde düşünülmüş örnekler diye yazmış yazısında. Aynı benzer tespitler Abdülkadir Selvi tarafından da yapılmış bugünkü Hürriyet'te yazdığı yazısında. Evet olumsuz etkilendi diyor bir ara başlıkta, oradan itibaren aktaracağım size. Referandum kampanyası henüz başlamadı ama milletin kararı yavaş yavaş şekilleniyor. Evet cephesinde son 2 hafta olumsuz gelişmeler yaşandı diyor Selvi. İlk defa rüzgarın tersine dönmeye başladığı söyleniyor. Özellikle İstanbul ve Ankara'da son 2 hafta evet cephesinde bir gerileme yaşanmaya başladı. Bu oranın %0.5 mı yoksa 1 mi olduğu belli değil ama parti yönetimi çok az bir oran olsa da bu durumu önemsiyor. Peki olumsuz bir hava esmesine neden olan gelişme ne? Bu soruyu da soruyor Selvi ve devam ediyor. 1. Hayır diyenlerin PKK, DH ve FETÖ'cü olarak gösterilmesi. 2. Kanun hükmünde kararnamelerle akademisyenlerin ihracı. 3. Varlık fonu tartışmaları. 4. Meral Akşener'in Çanakkale'de konuşturulmaması. Bu gelişmeler tek adamlık, otoriterleşme gibi olumsuz algıları güçlendiren eylemler olarak görünüyor. AK Parti 2011 seçimlerinde benzer bir durum yaşamıştı. Kılıçdaroğlu üzerinden girilen soy sop tartışması oyları aşağı çekmeye başlamıştı. Bu durumun tespit edilmesi üzerine Erdoğan söylemini değiştirip kucaklayıcı bir dil kullanmış, ibre tersine dönmüştü. Henüz kampanya başlamadan ortaya çıkan bu sorun erken uyarı olarak görülüyor. Sorunların çözülüp rüzgarın tersine dönmesi hedefleniyor. Yani iki Ankara temsilcisi, pardon, birisi Millet Ankara temsilcisi, birisi de hükümete çok yakın bir kalem, hatta hükümet adına konuşuyor bile deniyor ağırlıklı olarak Abdülkadir Selvi ve Serpil Çevikcan. Son dönemde bir takım sıkıntıların ortaya çıktığına dikkat çekiyorlar. Akademisyenlerin işlerinden edilmesi, Meral Akşener'e konuşacağı salon verilmemesi ve benzeri bir takım gelişmelerin Evet'i olumsuz etkilediğinin AK Parti tarafından tespit edildiğini ve buna göre bir kampanya hazırlığına girişildiğini söylüyorlar. Şimdi nasıl bir ortamda gidiyoruz bu referanduma ve yapılan kampanyalardan, konuşmalardan seçmen nasıl etkileniyor? Son derece uzman, duayen bir isimle konuşalım istedik. Taran Erdem, KONDA Başkanı telefon attığımızda. Taran Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Uzun süredir yoktunuz.
Hoş bulduk efendim.
Özledik sizi yani.
Sağ olun, çok teşekkür ederim.
Şimdi birkaç köşe yazısını aktardım. Bütün o köşe yazılarında özellikle İktidar Partisi'ne giden anketler ve o anketlerden çıkan sonuçlar, buna göre oluşturulacak kampanya biçimi tartışılıyor ve son dönemde AK Parti cephesinde alınan bir takım kararların evetleri olumsuz etkilediği yönünde tespitler olduğunu da söylüyor. Akademisyenlerin işlerinden atılması gibi, Meral Akşener'e yapılan uygulama ya da evet, hayır oyu kullanacakların PKK, HDP, FETÖ'yle eşdeğer veya DEAŞ'la, evet, IŞİD'le eşdeğer gösterilmesi. Katılır mısınız bu tespite?
Tabii son zamanlardaki değil, bu yıllardan beri süren bir AK Parti'nin ve Erdoğan'ın, Sayın Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanımızın politikasının bir sonucu. Son günlerdeki bir aylık, iki aylık mesele değil. Bu bir aylık, iki aylık mesele bundan evvelki politikaların, bundan evvelki tutumun, anlayışın devamı niteliğinde. Yaklaştıkça halk oylaması tarihi yaklaştıkça bunlardan daha anlaşılmaz olanları da ortaya çıkacağı benziyor. Yani
gerilim artacak diyorsunuz
bir
yani.
Cumhuriyet hükümeti, bir bütün devletin başındaki bir insan gruba çıkar, yani meclis kürsüsünde, grup kürsüsünde biz evet diyeceğiz çünkü PKK hayır diyor, YPG hayır diyor vesaire gibi anlaşılmaz bir anlayışı ortaya koyarsa bunun bir sonucu olacaktır. Bunun sonucunu hepimiz katlanacağız herhalde, bilemiyorum. Kendileri de katlanacak zannediyorum.
Şimdi tabii iki şeyi onunla konuşmak istiyorum, o sonucu. Yani bu böyle sert bir propaganda dönemi ve böyle bir takım argümanlarla yapılmış kampanyalardan sonra Türkiye nasıl bir 17 Nisan yaşayacak diye, ama bunların, bu stratejinin biraz MHP tabanını ikna etmek için kullanıldığı tespiti var. Ona ne dersiniz?
Efendim şimdi bu tip kanaatler bir konuşmayla, iki konuşmayla değişmez. Yani şimdi bence MHP'nin bu halk oylamasında evet ve hayır karşısında bir bölünmüşlüğü var. Bu bölünmenin de bundan evvelki seçimlerde hep buna benzer konularda ayrı düşünürlerdi. Düşünmüşlerdir. Mesela bundan evvelki seçimde de MHP beklediği oyu alamadı. Bundan evvelkilerde de zaman zaman değişik oylar aldı.
Evet.
Niçin alıyor? Çünkü kendi tabanını tatmin etmeyen politikalar gidiyor. Şimdi eğer adam yıllardan beri AK Parti politikalarının içinde olsaydı zaten onun içine giderdi. Ne işi var MHP'de?
Evet.
Eğer MHP devlet idaresi bakımından, özgürlükler bakımından, demokrasi bakımından AK Parti'nin son 6-7 seneden beri uyguladığı politikaları benimsemiş olsaydı zaten AK Parti'ye giderdi. MHP'de olması onlardan farklı olduğu içindir.
Oy veren açısından diyorsunuz bunu, yani efendim? Seçmen açısından. Seçmen açısından diyorsunuz.
Evet, seçmen açısından. Evet. AK Parti'de değil, MHP'lerdir. Şimdi ondan AK Parti'ye gitmesini beklemek veya ondan Bülent Devlet Bey böyle bir takım sebebini henüz anlamış değiliz. Bilmiyorum anlayan var mı?
Biz herkese soruyoruz, bir sonuç alamadık henüz.
Evet. Alabileceğinizi zannetmiyorum yani, anlamı yok. Kendisini inkar ediyor. Bu durumda kendi üyelerinin, kendi tabanının bu fikre uymayışını garipsememek lazım. Bu tabii bir sonuç. Yani başka türlü olabilir mi? Evet, az değil yani 5 milyon oyun MHP'nin en azından MHP'ye ilgi duyan insan sayısı 6 milyon mertebesinde veya 7, zaman zaman 7 milyon mertebesine kadar çıktı. Bu insanların, bu kişilerin bu ilgilerini sadece Devlet Bahçeli'ye bağlamak yanlış olur. Devlet Bahçeli bana göre tabanının fikrini söylediği müddetçe onun sözü dinlenilir. Yoksa nezaketen toplantıya geldiği zaman ayağa kalkılır, toplantının bazı cümleleri alkışlanır. Hepsi bunların tamam ama bunun sonunda oy gitmez sandığa. Yani ben hepsi için söylemiyorum ama bir miktarının gitmeyeceği görünüyor.
Nasıl bir tahmin yapabilirsiniz? O bir miktardan bir şey çıkartabilir miyiz biz?
Ne gibi?
Yüzde anlamında yani. Bir miktarın bir daha
hayır,
tanımlaması var mı?
Hayır, şu anda tabii bunu tam söylemek çok güç Orhan Bey. Ama bence son seçimde, 2015 seçiminde MHP'nin aldığı oyu 11. MHP halk oylamasında evet'e verdiremeyecektir.
Evet'e döndüremeyecek onu. %11 gibi bir oyu döndüremeyecek.
Bu şu demek değil. Evet'e vermeyecek hiçbir MHP'li. Hayır verecek şüphesiz. Ama çok önemli, değerli olan bir miktar vermeyecek. Çünkü Erdoğan'ın istediği oranlara varması için o MHP'den daha fazla oy bekliyor.
%5 gibi bir beklentileri olduğunu Ankara'daki gazeteci arkadaşlarımız bugün yazmışlar.
Yarı yarıya yani, öyle mi?
Evet, yarı yarıya.
Yarı yarıya. Olabilir de olamayabilir. Yani bu hesaplanması zor bir şey.
Evet.
Ölçülmesi zor bir şey. Çünkü %10'un yani toplam oyun %10'un kendi idaresiyle, kendi lideriyle ihtilafa düştüğü için, farklı düşündüğü için oy vermeyecek insanı bulmak oldukça zor. Yani zor dediğim, sayısı az olduğu için zor. 5 milyonun ne kadarını, %5'in ne kadarını bulabilirsiniz? Siz çünkü temsilde herkesin zaten bu tip araştırmaların %2 hata payı var. Bu hata payını düşünürseniz %2,5 nereye gidecek diye ölçmek çok zordur. Ama bu belli bir miktarın gitmeyeceği muhakkak. Ama bu %2,5 halk oylamasında çok önemli olacaktır. Göreceksiniz.
Şimdi tabii çok kritik bir durum bu. Yapılan kampanyalara da baktığımızda bir bıçak sırtı durum var gibi görünüyor. Yani bütün partiler bunu kabul etmiş vaziyette ki AK Parti genelde girdiği bütün seçimleri kazandığı için geçmiş referandumlara biraz daha rahat girerken bu referandumda işi biraz daha sıkı tutuyor gibi bir hava var. Hatta o kadar sıkı tutuyor ki siz hayır demek yasak mı diye itiraz da etmişsiniz yani bu duruma. Siz de bıçak sırtı bir sonuç mu beklersiniz? Bu kampanyadaki sertliği de buna mı bağlayalım, yoksa zaten huyu AK Parti'nin bu gerilimden hep besleniyor mu diyorsunuz?
Efendim, bence 2007'den itibaren, 2006'dan itibaren Erdoğan gerilim politikasıyla oy devşirmeye önem verdi. Yani o anayasa, biliyorsunuz anayasa hazırlık komisyonu kurdu. O komisyon evet. Çalıştı, kendisine bir metin verdi. O metnin kapağını açmadan adeta kendi politikasını 2007 seçiminden sonra hiç şey yapmadan, azaltmadan, yumuşatmadan bugünlere kadar bir karşısında bir düşman tanımladı ve o düşman üzerinden politika yaptı. Ve buna maalesef devam ediyor.
Siz O politika nedeniyle mi hayır demek yasak mı kardeşim diye isyan ettiniz? Onu söyle, şey yapmaya çalışıyorum.
Hayır, bu o politika ile ilgili değil. Bu şu anda başka bir mesele. Şimdi onu da söylemeye çalışayım.
Buyurun.
Son 687 sayılı kanun hükmünde kararname bence Türkiye'deki seçimlerin eşitlik ilkesini büyük ölçüde uygulanamaz hale getirmiştir.
Yani yayınların YSK denetiminden alınmasından bahsediyoruz o zaman.
Evet, evet. RTÜK meselesinden
bahsediyoruz.
RTÜK
meselesinden.
Çünkü RTÜK meselesinin gerisinde fazla altı çizilmedi, söylenmedi ama gerisinde şu var. 2015 Cumhurbaşkanı seçiminde ve 2015 seçimlerinde, milletvekili seçimlerinde Yüksek Seçim Kurulu bir karar verdi.
Evet.
Eşitlik, serbestlik ve özgürlük içinde insanların yayın konuşmaları lazım ve radyo televizyon kurumları da gerek ulusal gerek yerel televizyon ve radyo kurumları da bu kurala uymalıdır dedi. Bunu RTÜK'e bildirdi. Her hafta RTÜK'ten rapor istedi. Buna evet. göre ne yaptı? Az mı yaptı, çok mu yaptı? Onları takip etmemiz mümkün
Aynı
değil.
Şey. Evet.
Ama bu bir önemli bir karardı. İkisinde, iki seçimde de, Cumhurbaşkanlığı seçiminde de, diğer
genel seçimde
de, genel seçimlerde de. Bunu şimdi kaldırdı. Nasıl kaldırdı? O halle ilgilendirerek kaldırdı. Yani hükümet ve bugünkü siyasi iktidar halk oylamasındaki propaganda, seçim işlemleri ve diğerlerini o halde ilgili bir kanunla çözme noktasına kadar gelmiş bulunmaktadır. O halde seçim kanununun ne ilgisi var? Demek ki ilgilendirebiliyor ve talimat veriyor Yüksek Seçim Kurulu'na. Yüksek Seçim Kurulu'nun bir yetkisini kaldırıyor.
Evet.
Oysa anayasamızın çok açık bir maddesi var. Seçimlerin başlangıcından seçim sonuçlarının ilanı ve kesinleşmesi gününe kadar Yüksek Seçim Kurulu seçimlerin eşit, serbestlik içinde demokrasi kurallarına uygun ve anayasaya uygun, kanuna uygun bir şekilde yürütülmesi için çıkacak olaylar karşısında dahil, olaylar da dahil olmak üzere gerekli tedbirleri alır ve ilgililere tebliğ eder. Kelimeler tam aynı olmasa da manası bu olan bir maddesi var.
Tek sorumlu yani YSK. Bu
gayet tabii tek sorumlu.
Sağlıklı yürümesi için.
1950'den beri böyle. 1950'den beri böyle. 1950 öncesindeki hadiseleri biliyorsunuz.
Evet.
1950'den beri 18 tane seçim oldu. Bu 18 seçimde uygulanan bir kuralı bir tek o seçim kanununun yani 298'in ve anayasanın 68. maddesinin seçimlerde uygulanacak ilkeleri tanımlayan cümlesinin yani seçimler serbest, eşit, açık ve gizli oy açık tasnif esasına göre yapılır. Kuralının bir tek gizli oy açık tasnif maddesi kalmıştır bugün. Öbürlerinin hepsi gitti.
Eşitlik ortadan kalktı diyorsunuz. Niye? Çünkü
şimdi
siyasi partiler...
Bir memlekette halk oylamasıyla ilgili olarak başbakan konuşur ve geçenlerde, geçen hafta saydım, bir konuşması dört kere benim dinleyebildiğim, dört kere dinlediğiniz bütün televizyonlarda yayınlandı. Oysa Ana Muhalefet Partisi'nin sözü 3 dakika. Öbüründen, HDP'den hiç haber yok.
Bahseden yok zaten.
Böyle bir adaletsizlik içinde yapılan seçim seçim midir? Sonra o seçimle aldığınız neticeyle siz sokaklarda nasıl dolaşacaksınız? Ayıp değil mi? Bunu yani böyle şey olur mu canım?
Evet, seçimi sakatlayan
hani
bir karar. Hadi
Paşa demişti evet. Şeyden sonra, çok sonradan sonra. Aynara bakamazdım demişti. Hatırlar mısınız?
Evet, o cümleyi hatırlıyorum.
Cumhurbaşkanıyken.
Evet. Benzer bir durumda duyuyorum Tarhan Bey. Hatırlıyorum o cümleyi. Benzer bir durumun ortaya çıktığını söylüyorsunuz.
Alo.
Duyabiliyor musunuz beni? Arkadaşlar Tarhan Bey'in sesinde bir problem oldu. Bir alıp bakalım hemen. Tarhan Erdem, özellikle son çıkan kanun hükmünde kararname ile YSK'nın denetiminden alınmasına tepki gösteriyor. Neyin? Yayınlarla ilgili o eşitlik meselesinin. Nasıldı daha önce? Siyasi partiler kendi propagandalarını alanlarda, mitinglerde yaparlardı. Ama bunun dışında o mitingler televizyonlarda yayınlanır. Şu anda AK Parti'nin mitingleri canlı olarak yayınlanacak. Önümüzdeki süreçte bunu göreceğiz. Birçok televizyon tarafından aynı anda. Ama muhalefete aynı düzeyde bir şans tanınmayacak. Yani onlar fikirlerini iktidar partisi kadar rahat yayamayacaklar. İktidar partisi kadar herkese ulaştıramayacaklar. Bunun yarattığı eşitsizliğin seçimi sakatladığı görüşündeydi. Tarhan Erdem tam da bunu anlatıyordu. Şimdi sesiniz herhalde...
Tarihi bir cümleyi söylemek istiyorum.
Buyurun, buyurun.
Söylüyordum, kesildi. İsmet İnönü zannediyorum 1957 yıllarında bir tarihte Cumhurbaşkanıyken duvarlara bakamazdım, utanırdım aynalara bakmaya demiştir. O zamanki tek taraflı eşitlik olmayan seçimden bahsederken 1946 seçiminden.
Evet.
Şimdi ben merak ediyorum. Sayın Başbakan o konuşmasından sonra aynalara bakabiliyor mu, bakamıyor mu? Ben bunu hakikaten merak ediyorum. Nasıl bir devlet idaresidir bu?
Peki Tarhan Bey, bu kadar yani eleştirdiğiniz o eşitlik ilkesi, özellikle insanların kendi propagandalarını yapmaları ve halka ulaşmaları konusunda bir anayasa hükmü vardı. Onun da sakatlandığını söylediniz. Peki bu eşitsiz şartlara rağmen nasıl bir sonuç beklenebilir? Birinci soru bu. İkincisi de hangi sonuç çıkarsa çıksın 17 Nisan'da Türkiye'yi nasıl bir sonuç bekliyor? Görüntü veya atmosfer bekliyor?
Efendim şimdi halkımızın çok önemli bir tecrübesi var. Bütün radyolar sabahtan akşama kadar konuşmasıyla, tek taraflı konuşmasıyla konuşmaması arasındaki fark ne kadar olacak göreceğiz bu sefer.
Evet.
Ben halkın Türkiye'nin durumu hakkında doğru karar vereceğine inananlardan inanıyorum. Ama bu şekil meselesini, ilke meselesini, eşitlik, adalet, serbestlik ilkesinin ortadan kaldırılma teşebbüsüne bu yaşa geldikten sonra tahammül etmek istemiyorum.
Yani
bu olacak bir şey değil.
Sonuç değil, buna süreç önemli diyorsunuz. Siz orada zihniyet ortaya konuyor diye eleştiriyorsunuz.
Zihniyet ortaya konuyor. Yani nasıl bir şey bu? Bunların hepsi Sayın Başbakan demokrasi içinde büyümüş bir insan. Yani o 18 yaşına geldiği zaman Türkiye'de çok partili seçim vardı. O seçim içinden gelmiş bir insanın kendi grubunun kürsüne çıkıp da o cümleleri söyleyebilmesi, ne ben hakikaten hayret ediyorum. Ve sonra evinde nasıl çocuklarının suratına bakabiliyor, eski sınıf arkadaşlarının yüzüne nasıl bakabiliyor ve onu merak ediyorum.
Peki süreç çok sıkıntılı diyorsunuz. Peki 17 Nisan'la ilgili bir tasavvurunuz var mı? Yani nasıl bir tablo çıkacak Türkiye'de? Sonuç ne olursa olsun ama bir 17 Nisan olacak.
17 Nisan olacak tabii. 17 Nisan olacak ve ben şunu anlayacağımızı sanıyorum. Türkiye'de siyaset yapan insanlar veya siyaset yapmayan insanlar, hep birlikte 80 milyon insan kendi inançları, kendi fikirleri içinde birbirleriyle eskiden olduğu gibi kahvelerde, konferans salonlarında, sokakta dostça konuşabilecekler, meseleleri tartışabilecekler. Başka türlü olmaz. Türkiye böyle ben söyledim, ben istediğimi yaparım fikriyle yönetilemez. Hepsi görecekler bunu.
Peki. Taran Erdem, çok teşekkür ediyoruz katıldınız. Yaptığınız değerlendirmeler için önemliydi gerçekten. Özellikle son kanun hükmünde kararnameye dikkat çekiyor konuda başkanı Taran Erdem. Çok seçim görmüş bir isim, son derece tecrübeli. Bir dönem siyaset de yapmış bir isimden bahsediyoruz. Şu anda da KONDA'nın başında ve seçim, serbest seçim, eşit şartlarda seçimin önemine dikkat çekiyor. Türkiye 1946'dan bu yana bu tecrübeye sahip, artık bu tecrübeden vazgeçmemesi lazım diyor ve özellikle Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamalarını eleştirdi Taran Erdem. Önemliydi tespitleri ve uyarıları, o uyarıları da sizlere aktarmış olduk. Şimdi tabii referandumda gerilim stratejisi uygulanıyor, tespiti de Taran Erdem'e ait. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından son yapılan seçimlerin tamamında bu strateji uygulanıyor, bu stratejiyle de sonuç alındı dedi Taran Erdem. Ama 17 Nisan için beklentileri son derece olumlu. İnsanların sokakta, kahvede ve işte bir araya geldiklerinde, konferansta karşıt fikirlerin birbiriyle konuşabildiği bir Türkiye olacak. Bundan başka çıkış yolu yok dedi. Buna yönelik tavsiyelerde bulunan muhafazakar kanada yakın isimler de var. Mehmet Ocak'tan, Karar Gazetesi'nin yazarı, bugün köşesinde ihanet söylemi değil, gönül diliyle diye bir makale kaleme almış. Başından değil ama son bölümünde gerçekten dikkat çekici. Özellikle diyor Mehmet Ocak'tan, Karar Gazetesi'nin yazarı, şu günlerde böylesine kucaklayıcı bir dile şiddetle ihtiyacımız var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir seçim sonrasında balkondan yaptığı konuşmayı hatırlatarak söylüyor bunu. Maalesef şimdi memlekette öylesine sert bir rüzgar esiyor ki her yeri kaplayan toz bulutu içinde göz gözü görmüyor. Oysa 16 Nisan'da Türkiye'nin geleceği açısından tarihi öneme sahip bir referanduma gidiyoruz. Siyasi tarihimizde yaşanan tecrübeler göstermiştir ki bu toplum demokrasinin ihtiyaç duyduğu her durumda tam bir sorumluluk bilinciyle hareket etmiş ve ülkenin önünü açmıştır. Eğer siyasi tarihimizde yaşadığımız demokrasi mücadelesi konusundaki tecrübe bizim için bir anlam ifade ediyorsa telaşa hiç mahal yok. Çünkü bu halk bütün darbeler, darbe girişimleri ve vesayet mücadelesinde ne zaman ihtiyaç hasıl olmuşsa hiç tereddütsüz demokrasinin yanında yer almıştır. Bugün de bu ihtiyacın demokrasi için elzem hale geldiğini görürse yine sorumluluğunu yerine getirmekten çekinmeyecektir. Yeter ki millete güvenelim ama buraya dikkat. Millete güvenelim ama korkutmayalım. Ayrıca unutmayalım ki eğer getirilen anayasa değişikliği gerçekten demokrasinin ihtiyacı olan bir değişiklikse, millet 18 maddenin her birine ayrı ayrı vakıf olmasa da engin ferasetiyle bu ihtiyacı duyar, hisseder ve gereğini yapar diyor. Korkutmadan bu sürecin devam etmesi gerektiğini söylüyor ve aslında artık yavaş yavaş 17 Nisan'ı da düşünmemiz lazım. Bu kadar büyük gerilimlerin Türkiye'ye getireceği zararları da.
Anlatılmayanı anlatıyoruz.
Ve tabii çünkü Atatürk'e söyleyemediklerini İnönü'ye söylüyorlar. Daha kolay diye düşünüyorlar.
Konuşulmayanı konuşuyoruz.
Bu şifrelemeler de tabii ki birileri yaptıysa bunun deşifre mekanizmaları da vardır. Ortada olup yani bulunabilir.
Türkiye'nin yasaksız programı.
Çatışma taraflar arasında oluyor. Silahı eline alan taraf bir şey istediği için silahı eline alıyor.
Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün saat 17.30'da, tekrarıyla 24'te RSFM'de.
Şimdi bunu söylemeden geçmeyelim. Devlet Bahçeli televizyondan konuşmadı, grup toplantısını yapmadı ama bir Twitter üzerinden çok çok uzun bir mesaj yayınladı. O uzun mesajda dikkat çekici noktalar var. Şöyle diyor Devlet Bahçeli, sistem vahiy değil, insanlık icadıdır. Huzurlu, kardeşçe, birlik ve refah içinde yaşamanın formül arayışı ise hiç bitmeyecektir. Bir sistem değişikliği, tarihsel yolculukta bir durum muhasebesi, rota düzeltmesi, devletle toplum dengesinin yeni baştan kurma arzusudur. elden giden bir şey yoktur. Feda edilen, hiçe sayılan, yıkılan bir şey de olmamıştır. Ve de millet kendi hakkında karar verecektir. Türk milleti aciz, kudretsiz, sığıntı, cahil, rüştünü kaybetmiş, iradesini çaldırmış, tutsal bir kalabalık mıdır ki güven duyulmaz diyor. Referandumdan endişe ettiğini söylediği CHP'ye. Ve CHP'nin Anayasa Mahkemesi'ne gitmemesiyle ilgili bir cümlesi de dikkat çekici. Yine bu yaptığı açıklamada CHP'nin zoru görünce yan çizmesinden dolayı Anayasa Mahkemesi'ne gitmeme kararı milli iradeye şeklen saygı duyma mecburiyetindendir. Biz 16 Nisan'da demokrasinin Sakarya Savaşı'nı yapacağız diyor. Yani düşman kuvvetler var, Ankara'ya gelecekler, Sakarya'da ciddi bir muharebe olacak diyor 16 Nisan'da. Bahçeli'nin bu sözlerine yanıt verdi. Kim? Kemal Kılıçdaroğlu. Bugün İstanbul'daydı partisinin bir toplantısında. Orada birkaç konuya ilişkin değerlendirmesi oldu ve onlardan birisi de Bahçeli'nin sözleriydi. Şöyle dedi Kemal Kılıçdaroğlu, Anayasa Mahkemesi'ne gitmeyeceğimiz yönündeki açıklamalarımız dedi. Özellikle Binali Yıldırım ve Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından yola çıkarak. Belli ki belli çevrelerde hayal kırıklığı yaratmış durumda. Biz bu millete güveniyoruz. Sorun CHP, AKP, MHP sorunu değil, memleket sorunu. Dolayısıyla kararı millet verecektir. Çünkü milletimiz demokrasinin, parlamentonun ne kadar değerli olduğunu biliyor diyor Kemal Kılıçdaroğlu. CHP'nin Anayasa Mahkemesi'ne gitmeme kararı aslında referandumda hayır oyu kullanacağını belli eden birçok isim tarafından, siyasetçi tarafından, yazar tarafından, eski siyasetçi tarafından da destek gördü. Onlardan birisi de Nesrin Naz'dı. Anavatan Partisi eski genel başkanı. Şu anda da telefon attığımızda. Hoş geldiniz Nesrin Hanım.
Hoş bulduk Yavuz Bey. İyi akşamlar.
Teşekkür ederim. Siz Anayasa Mahkemesi'ne gitmeme kararının doğru olduğunu söylediniz. Ama Anayasa Mahkemesi'ne gitmeme konusundaki bu kararla birlikte mahkemeye gitmemek hukuki bir tercihtir bu. Bunun yok sayılması da doğru değil dediniz. Oraya da bir dikkat çektiniz.
Evet, bir siyasetçi olarak dedim. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Anayasa Mahkemesi'ne gitmeme kararını bu koşullar altında olumlu buluyorum dedim. Hı-hı. Çünkü hatırlarsınız Cumhurbaşkanı'nın bu konuda bazı sözleri var.
Doğru.
Milletten korktukları için mahkemeye sığınıyorlar vesaire diye. Bir de sürekli olarak Anayasa Mahkemesi ve üst yargı kurumlarını vesayet kurumları olarak gösterme çabası var. Bu pencereden baktığımda son kararın Cumhuriyet Halk Partisi tarafından verilen kararı bir siyasetçi olarak normal buluyorum. Ama bir siyasetçi olarak şunu da ilave etmek zorundayım. Cumhuriyet Halk Partisi Anayasa Mahkemesi neden gitmedi sorusuna hepimizin oturup düşünerek cevap vermesi lazım. Evet. Anayasa Mahkemesi'ne güven duymadığı için gitmedi. Evet. Şimdi bu son derece önemli. Bunun altını çizmek istiyorum. Anayasa Mahkemesi özellikle son zamanlarda verdiği kararlar nedeniyle ya bana gelmeyin, ben elim kolum bağlı, ben tarafsız ve hukuka uygun karar verebilecek durumda değilim mesajını çok net bir şekilde verdi zaten.
Özellikle son kanun hükmünde kararnamelerin olağanüstü evet. halin ilanı ile ilgili olup olmaması i̇lgili. Konusunda yaptığı
daha
başvuru sonrası çok eleştiriyor.
Daha önce verdiği bir Anayasa Mahkemesi kararına aykırı hem evet. de bir karar
bir iştihat vardı. O iştihata evet, aykırı o bir harekette bulundu.
Aykırı bir kararla bana gelmeyin dedi. Yani hmm. benim elim kolum bağlı. Şimdi bu çok vahimdir. Aslında bizim üzerinde durmamız gereken, düşünmemiz gereken de budur. Bunun sabah özellikle ben sosyal medyada altını çizme gereği duydum. Hmm. Çünkü anayasa vatandaşı devletin gücüne karşı koruyan tek kurumdur. Sizin yaşam hakkınız, sizin istediğinize inanma hakkınız, sizin kendinizi geliştirme hakkınız, bütün bunlar hukukla güvence altına alınır. Bir sıradan bir vatandaş olarak, bir birey olarak sizi koruyan hukuktan başka herhangi bir şey yoktur devletin gücü karşısında. Şimdi biz açıkça şunu söylüyoruz. Yani biz çırılçıplaz, devletin gücü karşısında yapabileceğimiz hiçbir şey yok. ve bütün her şeyimizi keyfi kararlar alabilen ve gücü hiçbir şekilde sınırlanmayan bir merkezi işte gücün eline bırakıyoruz. O nedenle bunun altını da özellikle çizme gereği duyuyorum.
Çok önemli bir nokta ama herhalde siyasi olarak da desteklediğiniz zaten orada söylemiştiniz.
Evet, yani bu koşullar altında onu özellikle belirtmek isterim Yavuz Bey. Bu koşullar, evet,
bu koşullar altında
aslında gönül ister ki siyasetçiler hiçbir zaman yargıyla bu şekilde uğraşmasınlar. Yargı kararlarına karşı çıkabilirler. İçlerine sinmeyebilir ama siyasetçinin görevi içine sinmeyen kararları yine uzlaşma yoluyla o kanunları değiştirme yolunu aramaktır. Ama ben bu kararı takmıyorum, ben bunu uygulamıyorum deme hakkı da hiçbir siyasetçi sahip değildir.
Şimdi tabii böyle kritik bir süreç yaşanırken millet sandığa gidecek, bir oy verecek ve vereceği oy aynı zamanda o düzenlemeyle ilgili, onu ne kadar anladığıyla ilgili, destekleyip desteklemediği, parti aidiyeti, ama bütün bunlarla beraber biraz da ekonomiyle ilgili, bunu anket yapan vatandaşın nabzını tutan herkes söylüyor ki siz siyasetçisiniz, siz de iyi bilirsiniz ve bugün İşsizlik rakamları açıklandı. Bir iktisatçı tarafınızla bunu cevaplamanızı isterim. Hem siyasetçi hem iktisatçı. Ve ekonomide işlerin pek iyi gitmediği görünüyor. Bir iktidar böyle bir ortamda bir seçime gitmekten endişe etmez mi? Genel olarak böyle bilinir, değil mi?
Evet, ama orada hep şunu söylüyorlar biliyorsunuz. Geçmişte Haziran seçimlerinden sonra Kasım'a gelen süreçte de bunu söylediler. İşte güçlü bir Türkiye için istikrarlı ve bu gücü elinde toplamış bir merkezi yapı şarttır. Olmazsa olmazdır diye. Bunu ne kadar iddia edebilecekler bunu bilemiyorum. Bunun için de gerekli işte herhalde yapmaları gereken şeyleri şimdiden yapmaya başladılar diye düşünüyorum. Mesela varlık fonu bunlardan bir tanesi. Ama işler pek de o kadar iyi gitmediğini bugün açıklanan işsizlik rakamları çok net bir şekilde gösterdi.
Korkunç bir rakam var yani ortada.
Bu bir de şöyle bir rakam bu Yavuz Bey. Şuna dikkat çekmek lazım. Her ne kadar %12.1 seviyesindeyse burada bir kritik nokta genç işsizlikte oranın çok yükselmiş olduğu.
22.6.
22.6. Evet. Ama burada da şöyle bir şey var biliyorsunuz. İşsizlik rakamları hesaplanırken belli bir süre iş arayıp da bulamayanlar o işsizlik stoğundan düşürülüyorlar.
Evet.
Bir de ona bakmak lazım. Yani o işsizlik stoğunda iş aramaktan vazgeçip
umudunu kesen.
Evet, umudunu kesenler, onları da koyduğunuz zaman bu %12'ler %20'leri aşıyor. %22'ler de %35'leri aşıyor. Durum gerçekten son derece.
Niye bu sonuçla karşılaştı Türkiye Nesrin Hanım? Burası çok önemli. Şimdi 7 yılın en yüksek rakamları %12.1 totalde işsizlik oranı aynı ayın geçen yılla kıyaslanmasıyla ortaya çıkıyor bu. Dediğiniz gibi genç işsizlerde 15-24 yaş arası %22.6. Bu kadar büyük bir işsizlik rakamıyla Türkiye niye karşılaştı?
Tabii bu kadar büyük bir işsizlik rakamının yanında yakında biz enflasyonun da çift hanelere çıktığını göreceğiz. O da ayrı bir zorluk
sıkıntı
getirecek, sıkıntı yaratacak. Şimdi bütün bunların temelinde aslında bu tartıştığımız rejim değişikliği mi, sistem değişikliği mi? Yani ikisi de aslında aynı kapıya çıkıyor. Çünkü sonuçta rejimi değiştiriyorsunuz, sistemi de ona göre, yönetim sistemini de ona göre ayarlıyorsunuz. Arkasında burada oluşan güvensizlik yatıyor. Şimdi bir ülkede işsizliğin azalması için ülkenin öncelikle yatırım yapılabilir bir ülke olması lazım. Sadece dış yatırımlar için kastetmiyorum.
İş alanı açılması lazım.
Evet, iş alanı.
Çalışacak yer olması lazım.
İş alanının açılabilmesi için de birilerinin o yatırım riskini hesaplayabilmesi hesaplanabilir bir risk olarak görmesi ve o yatırımı yapması lazım. Şimdi güven olmadığı zaman, hukuki güven olmadığı zaman bu bir kere yatırım ortamını öldürüyorsunuz.
Ne yapıyorsunuz? Yatırım siz ortamını... param cebimde kalsın diyorsunuz. Aman
param
diyorsunuz.
Cebimde
ne olmaz,
kalsın
ne olmaz
diyorsunuz. Gelecekte ne olacağı belli olmaz diyorsunuz. Yarının endişesi içinde yaşıyorsunuz. Şimdi bunlar yerli yatırımcılar için söz konusu.
Evet.
Yabancı yatırımcılar için onun içinde durum daha da felaket. Çünkü o sizin size parasını yatırabilmek için öncelikle güvenilir kurumların sizle ilgili sözlerine ve söylediklerine bakar. Hı hı. Bu güvenilir kurumlar dediği bana güvenmez, size güvenmez Yavuz Bey. İşte evet. Herhangi bir bakana güvenmez. O hani beğenmediğimiz rating kuruluşları var ya, o rating
Standard
kuruluşlarına
bakar. Standard & Poor's'a güvenir, Fitch'e güvenir,
evet.
Moody's'e
yani
güvenir.
Ona güvenir, buna güvenir. Yani rating kuruluşları eğer sizin notunuzu çöp seviyesine indirmişse yabancı yatırımcı bir koşulda gelir size. Uzun vadeli yatırım yapmak üzere gelmez. Çok kısa vadeli yatırım yapmak üzere gelir.
Ve çok para
kazanmak.
O çok kısa
vadeli ve çok yüksek faiz almak üzere gelir. Şimdi bütün bunların arkasında sizin güvenilir olmaktan çıkmanız yatar. Bunun için güvenilir olmayan bir ülke öngörülebilir bir ülke değildir. Şimdi biz Türkiye olarak özellikle OHAL sonrasında bütün şeyimizi, öngörülebilirliğimizi, hukuki güvenilirliğimizi hepsini ayakları altına aldık. Bakın kurulan varlık fonu da bu nedenlerle maalesef ileride Türkiye'ye bir yarar getirmek bir tarafa Türkiye'nin başına çok büyük sıkıntılar açacak bir şeye dönüşecektir. Ben size isterseniz bir iki tane rakam vereyim.
Lütfen.
Türkiye'de neden bu işsizlik bu hale geldi?
Lütfen.
Yatırımların durumu neden bu hale geldi diye. Bugün işsizlikle beraber bir başka rakam daha yayınlandı. Türkiye'deki konut stoğu yayınlandı. Gördünüz mü onu bilmiyorum. 700 binden fazla satılmak üzere bekleyen konut var. Şimdi biz bir kere mevcut borç şeyi, dışarıdan yurt dışından aldığımız borçları, içerideki işte 3 kuruşluk tasarruflarımızı hepsini toparladık. Taşa toprağa yatırdık.
İnşaata yatırdık.
İnşaata yatırdık. Şimdi inşaata yatırmak demek bunun getirisini yani şimdi bu sabit bir yere yatırmak demektir. Yani dönen varlık olmaktan çıkarmak demektir.
Süreli bir şey yani o.
Evet. Dönen varlık olmaktan çıkarıp bir yere getirip paranızı park ettiğiniz zaman bir süre sonra bunu ödeyebilecek eğer yeni sanayiler, yeni üretim alanları, yeni işte ihraç edebileceğiniz ürünler, katma değerli üretim bütün bunları yaratamamışsanız bir süre sonra bu borçlarınızı yeni borçlarla ödemek zorunda kalırsınız. Şimdi şeye bakıyorsunuz, Türkiye'nin bu yıl özel sektör, sadece özel sektörü konuşuyorum. Bakın kamu borcuna hiç dokunmuyorum.
Evet.
Yurt dışına tam 165 milyar dolar kredi borcu var. Son açıklanan cari işlemler rakamına baktığımız zaman da 33 milyar dolar. O işte 36'ya çıkacağını düşünün. Gerçi bazıları 40 diyor ama büyümede ciddi bir yavaşlama var. O nedenle 36-37 civarında olabilir. Yani biz bir yıl içinde 200 milyar dolarlık taze kaynak bulmak zorundayız. Şimdi siz inşaata park ettiğiniz paralarla bunları bir şekilde bulacaksınız ve ödeyeceksiniz. İnşaata park ederken Ne kadarlık istihdam yarattınız? Bir defalık istihdam yarattınız. Sürekli istihdam yaratamazsınız. Şimdi onlar satılmadığında, yeni paralar gelmediğinde oradaki istihdam alanınız tıkandı. Öyle değil mi?
Evet, ihtiyaç yoksa.
Şimdi gelelim özel kesimin şeyine, durumuna. Bakın 2004 yılında özel sektörün milli gelir içindeki açık pozisyonu milli gelirin %2'si oranındayken bu 2000 şeye geldiğimiz zaman yani geçen yıl %25'i aşmış. Korkunç bir rakam bu. Bankaların aldığı risklere baktığınızda 2004 yılında mevduatlarının %44'ü kadar kredi verebilirken bugün %123'ü kadar, yani borçlanmışlar kredi vermişler.
Ve borçlandırmışlar.
Mevduatlarının %123'ü kadar kredi vermişler. Yani deniz bitmiş Yavuz Bey, deniz bitmiş.
Şimdi buyurun, buyurun.
Buradan çıkabilmeniz için sizin gerçekten son derece sağduyulu, akıllı ve herkesi buranın güvenli bir liman, yatırım ülkesi olabileceğine ikna edecek politikalar uygulamanız lazım. Oysa biz ne yapıyoruz? Biz KHK'larla fonlar kuruyoruz. KHK'larla kuruyoruz. KHK'larla kurulması demek bir varlık fonunun, ki bütün büyük bankalarımızı, Türk Hava Yolları'nı bilmem neyi her bir şeyin içine koyduk. Devlet fonlarının uluslararası kabul görmüş Santiago kurallarına aykırı olması demektir. Yani ilkesel olarak sağlam hukuki temeller der bu Santiago kuralları. Bizim varlık fonunun içinde nelerin yer alabileceğini KHK'lar belirliyor. Baştan sakat yani. Şimdi bu fonlar, siz nasıl şey bulacaksınız? Uluslararası petrol fonları bile, yani şeylerin, petrol zengini ülkelerin, Orta Doğu ülkelerinin kurduğu varlık fonları bile bu varlık fonlarıyla ilgili herhangi bir yatırımı buraya çekebilmek için gider uluslararası kredi kuruluşlarından kredi derecesi notu alırlar. Siz şimdi bu varlık fonuyla uluslararası piyasalardan borçlanmaya kalktığınız zaman
fiçe soracak, mucize soracak, fiçe soracak,
Standard & Poor's'a soracak.
Yok kardeşim, karne kötü derse mesele
evet,
kapanacak.
Karne kötü derse, gene de dersiniz ki hadi ben işte bilmem şu varlıkları koyuyorum, şu arazileri
teminat
koyuyorum, bu arsaları
falan
koyuyorum. Bu ne demektir biliyor musunuz? Bu şu demektir o zaman. Yani şimdi bunu anlatmadan önce şunu söyleyeyim. Varlık fonlarının temel amacı şudur. Bugün elimizde olan fazla kaynaklar, fazla gelirleri gelecek nesiller daha az vergi ödesinler, daha
müreffeh
yaşasınlar. En azından bugünkü yaşam koşullarını o güne de aktarabilelim diye kurulur bu fonlar. Norveç'in fonları. Biz böyle yapmıyoruz.
Bu sıkıntıyı ileriye daha katlanarak götürme ihtimali olan bir şeyden bahsediyoruz.
Sizin aynen öyle. Bunu bir örnekle şöyle basitleştirebilirim. Ha, benim elimde 3 kuruş param var. Ben bu paramla ileride 2 tane çocuğum var. Onlara birer ev alayım. Hiç olmazsa hayatlarına kira ödemeden kazandıklarıyla daha rahat yaşasınlar diye biz de yatırım yapabilirim. Ya da bugün bizim yaptığımız gibi elimdeki evimi bir bankaya ipotek koyar, karşılığında kredi alırım. O krediyi de yer içer,
gezerim,
keyfime bakarım.
Çocuklar da borcu ödesin.
Evet, çocuklara da ya borç kalır
ya da ev kalmaz.
O borcu öderler.
Çok çok.
Evi oturabilmek için borcu öderler. Borcu ödeyemezlerse o evde ellerinden gider.
Çok net.
Şimdi
anlatalım.
Bizim yaptığımız şey yani, maalesef bu.
Biraz...
Bütün bu koşullar altında biz hukuki güvenliği sağlamadan, anayasa...
Normalleşme tekrar, olmadan aslında Nesrin Hanım, herhalde onu öyle şey yapsak
evet,
değil mi? Normalleşme olmadan.
Normalleşme olmadan.
Demokratik, normal bir ülke.
Parlamenter demokrasinin ve anayasanın sınırları içine çekilmeden ve uluslararası evrensel hukuki standartlara ayağımızı basmadan
çözüm
bizim
yok,
bu krizden çıkmamız, bu işsizliği önlememiz Mümkün değil. Ekonomik büyümeyi sağlamamız mümkün değil.
Peki. Şimdi bizi dinleyenler, izleyenler de, internet üzerinden izleyenler de, onların da birkaç sorusu var. En azından onları kırmayayım diye, ama ne olur bir cümle. Birisi der ki, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Merkez Sağ ne zaman göreceğiz? O ANAP eski genel başkan yardımcısı, genel başkanı olmanızdan kaynaklanan bir soru. Olur mu artık Merkez Sağ diye bir yapı Türkiye'de sizce?
Merkezde bir siyasi yapı çıkacağı da ben inanıyorum. Ama bu referandumda hayırla çok ilintili bir şey. Eğer referandumda Türkiye'de merkezde bütün güçlerin toplanması ben Türkiye kaçabilirse, parlamenter rejimi koruyabilirse, ben ondan sonra üzerimizdeki o bulutların dağılacağını
düşünüyorsunuz.
Ve yeni bir siyasi yapılanmanın, toplumsal uzlaşma zemininin ortaya çıkacağını düşünüyorum. Şunu aklınızda altını çizmek istiyorum. Yani güçlü bir Türkiye için diyorlar ya, bu anayasa değişikliği güçlü bir Türkiye için değil aslında. Türkiye'de güçlü biri olmak için çıkarılan bir anayasa değişikliği.
Peki.
Yani bunu unutmamak lazım.
Çok teşekkür ediyoruz Nesin Naz. Katıldığınız için, değerlendirmeleriniz için, Anlatan Partisi Genel Başkanı Nesin Naz'la konuştuk. Kendisi iktisatçı ve eski bir siyasetçi. Siyasi olarak biraz durumu değerlendirdik. Siyaset ekonomi bağlantısına baktık. Çünkü işsizlik rakamları açıklandı. Gerçekten çok sıkıntılı rakamlar var ortada. Türkiye'de 15-24 yaş arasındaki gençlerin %25'inin işsiz olduğu bir dönem yaşıyoruz. Zaten buna bu beklenti de vardı hükümette. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bir önce yaptığı toplantılarda bir seferberlik halinin yaratılması gerektiğini söyledi ve iş adamlarından daha fazla işçiyi işe almaları talebinde bulundu, tavsiyesinde bulundu, ricasında bulundu. Ayrıca kamu kuruluşlarında da çok sayıda çalışanın işe alınacağı ard arda duyuruluyor. Kamu şirketlerinde de benzer bir durum var. Yani bu soruna palyatif de olsa bir çözüm arayışı var ama Nesrin As diyor ki bir normalleşme lazım. Türkiye'nin normal hukuk devleti kimliğine tekrar bürünmesi lazım. Buraya para getireceklerin geleceğe güvenmesi, Türkiye'nin de öngörülebilir olması lazım. Ancak bu şartlarda çalışacak daha fazla alan ve daha çok kişiye istihdam sağlanabilir der.
Türkiye'nin konuştuğu olayları gerçek tanıklarıyla, tüm ayrıntılarıyla anlatmaya devam ediyoruz. Yavuz Ohan'dan Bir de Bunu Dinle. Hafta içi her gün saat 17.30'da, tekrarıyla 24'te RSFM'de.
Şimdi feci bir olay var Haymana'da, Ankara'nın ilçesi Haymana. Aslında bu tip olayları hani eskiden herhalde görmezden geliniyordu. Bunlar yeni ortaya çıkmış olaylar değil elbette. Eskiden de oluyordu ama bu kadar tartışılmıyordu. Yine Bir Gün Gazetesi'nin haberi. Önemli bir habercinin altına imza attıklarını söyleyebiliriz. Serbay Mansuroğlu yapmış bu haberi. Ankara'nın Haymana ilçesinde Nuri Bektaş Anadolu Lisesi'nde erkek öğrencilere yönelik okul pansiyonunda cinsel istismara ilişkin bir soruşturma söz konusu. Yüzün üzerinde çocuğun şikayetçi olduğuna ilişkin bilgiler var. Bu istismarı yapanın okul müdürü olduğu iddiası söz konusu. O okul müdürü gözaltına alındı, savcılıkla tarafından sorgulandı. Sonrasında da serbest bırakıldı. Bu kadar iddia var. Aynı müdürün geçmiş mesleki tecrübelerinde de benzer suçlamalarla karşılaştığı iddiaları da var üstelik. Peki nasıl oldu böyle bir sonuç? Olayı araştıran, zaten bugün Hürriyet Gazetesi'nde manşette yer alan haberi de hazırlayan gazeteci Mesut Hasan Benli'ye bir soralım istiyoruz. Mesut, sanıyorum şu anda da Haymana'da. Merhaba Mesut.
Merhaba, iyi akşamlar.
Haymana'da mısın? Döndün
yok,
Ankara'ya. Yani evet. Onu da söyleyelim. 80 kilometrelik bir yol Ankara-Haymana arası.
Evet.
Gün içinde gidip gelmek mümkün. Gün içinde oradaydın. Bu kadar iddialar var. Okul müdürünün serbest bırakılması nedir bu durum Mesut?
Öncelikle şunu sanırım düzeltmek gerekiyor. Bu 100 tane rakamı çok gerçekçi olmadığı anlaşılıyor. Yani soruşturma dosyasında yaptığımız incelemede öğrencilerin şikayetleri de göz önünde bulundurarak 100 rakamından ziyade şu ana kadar 5 tane öğrencinin ifadesi alınmış durumda. Cinsel istismardan ziyade cinsel taciz iddialarını ileri sürmüş öğrenciler.
Şimdi düzeltelim çünkü bugün çıkan haberlerde 100'e yakın öğrencinin BİMER'e başvurusuyla başlatılan diyorduk soruşturmayı. 5 öğrenci şöyle, var şeyde.
Şöyle hikayesini anlatayım. Yaşanan olayın kamuoyunda. Burada okul müdürünün bir akrabası olan bir öğrenci var. İsmini vermek istemiyorum.
Tabii verme zaten.
Bu okulda öğrenci. Yani burası önemli, okul müdürünün akrabası olması açısından.
Tabii.
Bu okuldaki taciz iddiaları BİMER'e kendisi şikayette bulunuyor, dilekçeyi veren o öğrenci 29 Kasım 2016 tarihinde BİMER'e suç duyurusunda bulunuyor. Suç duyurusu üzerine Milli Eğitim Bakanlığı müfettişleri görevlendiriliyor, bir idari tahkikat başlatılıyor. Ardından dosya 20 Ocak tarihinde Haymana Cumhuriyet Savcılığı'na intikal ediyor. Burası da önemli. İlk çıkan haberlerde soruşturmanın yapılmadığı iddiası vardı. Ama 20 Ocak itibariyle bir soruşturma numarası verilmiş. Ancak soruşturma dosyası 20 Ocak'tan işte haberlerin gündeme taşındığı 12 Şubat'ta yanılmıyorsam ilk haber bir gün gazetesinde yayınlandı. 12 Şubat tarihine kadar soruşturma evrakında herhangi bir ifade alma
işlem yapılmamış. Herhangi
bir işlem yapılmadığını gözlemledik biz de dosyayı incelediğimizde. Sonra dosyayı genç bir savcı tekrar ele alıyor. Yani bu iddiaların basına yansımasından sonra öğrencilerin ifadeleri alınmış durumda. Öğrenciler ifadelerinde cinsel taciz iddiasını dile getiriyorlar. O şikayetçi olan öğrenci akrabası, müdürün akrabası o öğrenci de tekrardan ifadesine başvuruluyor. O da cinsel taciz iddiasını dile getiriyor. Ve olayın tabii kamuoyunda tartışılması üzerine dün öğlen saatlerinde soruşturmayı sürdüren savcı biz de oradayken, Haymana'dayken müdürün gözaltına alınması talimatı veriyor. Müdür bu arada Ankara'da, ailesi Ankara'da, şu eşi Ankara'da bir okulda öğretmen. Akşam saatlerinde Haymana Adliyesi'ne geldi, ifade verdi ve gece yarısına doğru ifade işlemi tamamlandı. Haymana Sulh Ceza Hakimliği de sabaha karşı sabah 3-2 sıralarında müdürün söz konusu SK denilen müdürün
tutuklama yargılanmasına.
Evet, savcının tutuklama talebini ölçülü olamayacağı gerekçesiyle, burasının altına çizmek gerekiyor, ölçülü olamayacağı gerekçesiyle reddetti. Ve müdür serbest kalmış durumda.
Yani nasıl yorumlayalım bunu Mesut?
Yani şimdi şöyle, aslında yani burada şimdi tacizi söyleyen mağdur öğrenciler var.
Evet.
Yani bunu devletin resmi evraklarına geçmiş bir ifade var. Birden fazla ifade var. Yani belki 100 rakamı abartı bir rakam ama
5 yani en azından 5
şu ana var. Kadar 5 kişinin ifadesi alınmış durumda. Bunlar da bu taciz iddiasını dile getiriyor. Burada mesela
bu adam bir öğretmen, bir okul müdürü, taciz iddiası
tabii,
var ortada. Evet.
Ve ayrıca daha önce görev yaptığı yerde benzer bir soruşturma geçirdiği.
Bu da kesin değil mi?
İddiası. Evet. Yani sadece o Edirne'deki dosyayı da talep ettiğini biliyoruz. Tabii bu kadar delile rağmen müdürün tutuklanmaması kamuoyunca enteresan bulunuyor.
Enteresan gerçekten.
Evet, yani bunun hani ne olması lazım ki tutuklama kararının çıkması lazım diye düşünüyor insan. Yani ne kadar daha vahim bir şey olabilir. Ama bunun bu şekilde sonuçlanmış olmasının da başını açıyorsa şaşırıyorum. Ama şu savcı, soruşturmayı sürdüren savcı, hani tutuklama istenilmesine rağmen adli kontrol kararıyla serbest kalmış durumda. Tabii bu biraz da yani maalesef özellikle 15 Temmuz'dan sonra yargı mekanizması çok siyasi iktidara entegre hale gelmiş durumda. Kararlarını verirken dosyadaki evraklardan ziyade başka yerlere bakarak karar vermek durumunda
kalıyorlar.
Benim de gözlemim muhtemelen müdürün ve müdürün ailesinin bağlantıları da göz önünde bulundurulduğunda böyle bir kararın çıktığını
çıkmış
düşünüyorum.
Tabii
benim
var.
Yorumum
anladım,
bu
anladım.
Çıkma ihtimali var.
Çünkü sen de bir anlam veremiyorsun doğal olarak. Sen şimdi bizi dinleyenler için bilgi vereyim. Ankara'da adliyede çok ciddi tecrübelere sahipsin. Gidiyorsun, davalara bakıyorsun, dosyaları inceliyorsun. Birçok dava var, birçok dosya var. Bunlarla ilgileniyorsun. Ortada bir taciz iddiası var. 5 tane çocuk gelmiş, ifade vermişler. Bu adam bir okul müdürü. Yani aileler ona emanet etmişler çocuklarını. Ve çocukları tacize uğramış. Tacize uğradık dediklerinden sonra ölçüsüz olacağı gerekçesiyle tutuklamanın serbest bırakılması insanın kafasında 1000 tane soru işareti getiriyor.
Tabii
ki kime baktılar, nasıl oldu, birileri mi girdi devreye, bütün bunlar da konuşulacaktır, bakılacaktır.
Evet.
Ama çok ciddi iddialar bunlar. Neyse ki üzerinde konuşabiliyoruz. Bu da önemli bir şey Mesut.
Yani şimdilik de evet. Biz de bunu önemsiyoruz açıkçası. Şimdilik bunun üzerine konuşuyor olması önemli. Ama bir şeyin altını da çizmek gerekiyor. Yani biz dün Haymana gittiğimizde bütün ülkenin aslında bu olayı bir şekilde haberdar olduğunu gözlemledim. Yani insanlar kahvede, sokakta, esnaf bir şekilde bu olayın konuşulduğunu görüyorum. Çünkü gördüm orada oradaki öğrenciler zaten Hayvan'ın çeşitli okullarına taşımalı eğitimle gelen insanlar. Yani burada öğretmenin, okul müdürünün savunması, bana bir komplo kuruldu. Daha önce bir aynı okulda görev yapan felsefe öğretmeni kendisinin deyimiyle işte mescit açmak istedim, karşı çıktı. O öğretmenin bana bu nedenle ceza aldı vesaire gibi bir takım iddiaları var. Evet, komploya maruz kaldığını savunması var ama buradaki tacize maruz kalan öğrencilerin okul müdürüyle bir ailesel bağlantısı da var. Yani buna rağmen böyle bir ve Orhan Sayman'ın sosyolojik yapısı da göz önünde bulundurulduğunda bu iddiayı bir akrabaları için dile getiriyorsa bu bence son derece ciddi bir iddia. Hakim bunu ciddiyete ele alması gerekiyordu. Ama maalesef
hani, itiraz etti mi savcı bu işe?
Şimdi orada enteresan bir şey var. Şimdi dosya 20 Ocak itibariyle numara verilmiş durumda. Evet. Soruşturma başlıyor, sürdü. Ama olay basına intikal ettikten sonra ya yani o zaman herhangi bir
hareketleniyor, kararı yok. İşlem yani taraf, ondan sonra
evet, evet. Hayır, şöyle. Dosyadan taraflar gidip evrak alıyor, bilgi alabiliyordu. Dosyanın girişatı hakkında, seyri hakkında bilgi sahibi olunabiliyordu. Ama dün bu karardan sonra dosyaya gizli kararı konuldu. Yani gazetecilerin bilgi taleplerine herhangi bir olumlu yanıt alamadık. Yani biz de sorduk hani hangi aşamada.
Avukatlar falan var mı Mesut oralarda yani bu işlerle şöyle, ilgilenen?
Evet, yani aslında avukatlar var. Bir şüphelinin avukatı var. O kendisini görevlendirdi avukat ama diğer avukatlar çocukların avukatı olarak isimlerini bildiğimiz avukatlar CMK tarafından görevlendirilir. Haymada da yerleşik yaşayan avukatlar 2-3 tane isimden bahsediliyor ama benim de gözlemlediğim normalde bu tip davalarda avukatların bu tip olayları kamuoyunun önüne taşıması lazım. Çünkü basın desteği evet. ve kamuoyu desteği burada önemlidir. Avukatlar da oranın yerleşik halkından insanlar. Onlar da biraz tuhaf davranıyorlar.
Hayman'ın adı hani, bu işe karışmasın mantığı
öyle
var.
Böyle bir hemşerilik maalesef mantığı dayanışması da var. Biraz yani sonuçta küçük bir yer ve herkes birbirini tanıyor. İlişkilerin zedelenmesini istemiyorlar. Ailesi, okul müdürünün aile bağlantıları da anladığım kadarıyla onları etkilemiş durumda. Böyle gözden Ankara'ya çok yakın bir yer olmasına rağmen ama çok böyle ihmal edilmiş bir ilçe Haymana bildiğiniz gibi. Biraz böyle ayrı bir taşra havası mevcut ve dosyanın benim endişem bu haliyle sosyal medyada da demin gördüm. Hani öğrencilerin bir okula kapatılarak ifadelerin geri çekilmesi üzerine baskı yapıldığı iddiası var. Yani bir sürü iddia var. Umarım hani bunun bağımsız yargı olması ümidiyle bunun bir sonuca götürebileceklerini ümit ediyorum ama ama bir Karaman örneği var. Şimdi bu evet. bir günde karara bağlandı bu olay. Yani siyaseten tartışılmaması için. Çünkü sonuçta müdürün de belli bir siyasi yapıya yakın olduğu iddiası var. Bunları tartıştırmak, referandum öncesinde gündeme gelmesinin önüne geçmek amacıyla böyle bir yargı süreci
hızlandırılmış da olabilir diyorsun. Evet yani. Takip edeceğiz. Bizim evet. işimiz o. Çok teşekkür evet. ediyoruz. Gerçekten evet. çok detaylı bir şekilde de bilgi verdin. Ellerine de sağlık. Haber de güzel olmuştu bugün.
Sağ olun. Çok teşekkür ederim.
Mesut Hasan Benli gazeteci, Hürriyet Gazetesi muhabiri bugün Haymana'ya gitti. Bu taciz iddialarını orada araştırdı. Gerçekten çok enteresan bilgiler de edinmiş. Taciz edildim diyen çocuklar var. 5 çocuk var. Ve ona rağmen savcının tutuklama talebine de rağmen okul müdürü serbest bırakılmış adli kontrol kararıyla. Burada bir takım siyasi bağlantılar olma ihtimalinden de bahsediyor Mesut Hasan. Tabii bunlar bir ihtimal ancak olayın üzerinde durmak gerekiyor, takip etmek gerekiyor. İyi ki Bir Gün var, iyi ki Hürriyet Gazetesi var, iyi ki o haberler var ki bunlardan haberdar olabiliyoruz. Biz de sizlere detaylarıyla ulaştırma şansını yakalayabiliyoruz. Şimdi bitireceğiz, bitirmeden bugün Ahmet Şık. Cumhuriyet Gazetesi'nin muhabiri Ahmet Şık biliyorsunuz FETÖ kumpas davasından dolayı cezaevinde yatmıştı Ahmet Şık. FETÖ kumpas kurdu Ahmet Şık, Soner Yalçın, Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu gibi isimleri. O da TV davasından bahsediyorum. Onlar bu yüzden cezaevinde yattılar. Şimdi aynı Ahmet Şık cezaevinde bu kez FETÖ örgütüne üye olmamakla birlikte onun hedefleri doğrultusunda hareket etmek falan diye çok enteresan gerekçelerle işte bugün Oda TV davası vardı, adliyedeydi, uzun bir savunma yaptı. Savunmasında hem cemaate yönelik son derece sert ki zaten böyle eleştirileri vardı. Dokunan yanar sloganı Ahmet Şık'ın. Hem cemaate hem de hükümete yönelik son derece sert eleştirileri gündeme getirdi. Benim burada avukatım yok çünkü avukatımı da tutukladınız diye mahkeme heyetine tepki gösterdi. Bu arada yine Soner Yalçın, Doğan Yurdakul hepsini söyleyelim. Yalçın Küçük, Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, Müesser Yıldız, Mümtaz İdil, Nedim Şener, Ahmet Şık, Hanefi Avcı, Sait Çakır, Coşkun Musluk, İklim Bayraktar. Bütün bunlar yargılanıyordu Oda TV'de. Henüz bir karar çıkmış değil, bu karar duruşması olarak bekleniyordu. Yalçın Küçük'ün hakimle diyaloğu da gün boyu sosyal medyada en çok konuşulan konular arasındaydı. Yani Ahmet Şık, FETÖ kumpas davasından dolayı cezaevinde yatmış bir isim olarak bugün FETÖ'cü olduğu gerekçesiyle elleri kelepçeli olarak geldi o kumpas davasına. Bir Türkiye manzarasıydı. Gazeteci arkadaşları da onu yalnız bırakmadılar. Adli önünde yapılan açıklamalarda Ahmet Şık'a destek vardı. Vaz'la bitiriyoruz. Mandara şarkısını sizlere çalacak Necdet. Biz yarın akşam burada olacağız. Saat 17.30'da. Programın tekrarı gece 24'te. Ve iyi bir gün geçirmenizi dileyerek bitirelim diyoruz. Bir de bunu izle.com adresinde de YouTube kaydının olduğunu hatırlatalım. Görüşmek üzere. Thank you.
Yavuz Ohan'dan Bir de Bunu Dinle sona erdi. RSFM Haber.
Mutlu akşamlar. RSFM 19 bülteniyle sizlerleyiz. Ben Çağlar Öner. Bültene iç gündemdeki gelişmelerle başlıyoruz. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Anayasa Mahkemesi'ne git